İlk defa bir görüntülü podcast'e katılıyorum. O yüzden gecenin onunda ruj sürdüm. Annem delirdiğimi düşünmeye başladı. Herkese selamlar. bildiğiniz gibi burası Code Fiction. Ben de zaman zaman konuk olmaya çalışıyorum. Fatma ben. Sesimden çıkaramazsınız diye söylüyorum. Her zamanki gibi haberlerle başlayacağız. Sonra bugünkü konumuz olan site projeler ya da site uğraşlarla ilgili bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Topu Mert'e bırakıyorum. İyi akşamlar herkese.
Bu arada bence Fatma artık takımın bir parçası benim gözümde.
Evet,
yani artık öyle zaman zaman değil. Ben daha çok isterim Fatma'nın buralarda olmasını yani. aslında bu haftanın haberi yani bu hafta çok bir şey olmamış.
Dur bir dakika. Hop.
Oo, ekran geldi. Ben de okuyayım. Şimdi aslında konu değil mi? Google'ın bir çağrıldı. Kongrede bir ne deniyor? Testimony mi? Nasıl Türkçesine onun? İfade mi veriyor? Öyle bir şey.
İfade veriyor galiba. Sorguya çekiyorlar.
Evet, Amerika'da böyle garip bir şey var. Herkesi kim isterlerse çağırıp sorguluyorlar. Çok ilginç. Google'ın CEO'sunu davet etmişler oraya. Çağırmışlar. Demişler ki gel bize anlat ne oluyor diye. Google'ın bu sene başından geçen birçok konu var ama tabii yine herhalde en önemli problemlerden bir tanesi şeydi bu sene. Hani böyle bir hatırlarsak, Fırat bunu daha güzel hatırlar. Çok konuşmuştu üzerine. Diversity hikayesi. Yani işte kadın erkek eşitliği ya da işte ırkçılıkla ilgili ya da işte dinle ilgili vesaire gibi sorunlar çok fazla çıkmıştı Google'da yakın zamanda. Ama bunun asıl konusu bu privacy ile ilgili, yani yine işte ne deniyor ona? Ne deniyor? Privacy'nin Türkçesi neydi?
Gizlilik.
Ha, gizlilik, evet. Gizlilikle ilgili şeyleri ne aslında dinlediler ve çok saçma sapan sorular sordular adama. Ama adam çok iyiymiş, yani çok soğukkanlıymış. Bayağı güzel cevapladı. Yani mesela birisi işte Fatma diyordu, yani adam diye sordu senatör. Yani benim işte Google diyor nasıl Apple diyor nasıl beni takip ediyor mu diyor mesela. Böyle sorular sordular adama. Adam soğukkanlılıkla cevap verdi. Falan dediler işte, idiot yazdığın zaman Google'a neden Trump'ın resmi çıkıyor gibi sorular sordular. Adam da soğukkanlılıkla anlattı yani. Aslında yani yavaş yavaş bütün dünya sorgulamaya başladı, bu büyük firmaların işte insanların özel hayatına ne kadar müdahale ettiğini vesaire sorgulamaya başladı. Bu güzel bir gelişme. Bu arada bir şey daha, Fransa Google'ı kapatmak istiyor kendi ülkesinde.
Komple.
Evet, ben de bunu dün öğrendim. Fransa yani şeyden dolayı aslında, yine privacy'ye yeterince vermediği için. Yani aslında bütün dünya bu konuda artık yapmaya başladı, uyanmaya başladı. 2019'da da herhalde bayağı bir duyacağız bunları. Yani muhtemelen bunlarla ilgili çalışmalar yapacaklar. Mesela burada Facebook gazeteleri reklam veriyor. Sizin verilerinizi biz çok iyi saklıyoruz, hackerlardan korunmak için 5000 tane aldık işe falan diye, hani güvenlik görevlisi aldık işe falan gibi böyle şeyler paylaşmaya başladılar. 2019 herhalde daha çok bu privacy üzerine geçecek gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz?
Abi geçmesi lazım zaten, yani geç bile kalındı bana kalırsa. İşte İtalya bir ceza kesti, İngiltere'deki mevzu koptu. Ki bugüne kadar çıkan skandalların haddi hesabı yok. Ben bugüne kadar hani neden bu kadar büyük bir fırtına kopmadı onu anlamıyorum zaten. Bence çoktan kopması gerekiyordu bu fırtınanın. Ve insanların da aslında farkında olması için belki böyle bir şeyler olması gerekiyordu. Yani konuşuyorduk işte yayından önce, Zuckerberg herhalde bu en zenginler listesinde en çok para kaybeden adam haline mi dönüştü? Bir şeyler oldu. Normal abi, kaybetsin yani zaten bu kadar çok skandalın üstüne bana kalırsa. Bir de sanırım o ifadede falan diye de sorulmuş işte. Neden aramalarda bizim partimizi arkada çıkarıyorsunuz falan gibi. Hani ilginç sorular da çıkmış sadece Trump'la ilgili değil. Yani bilmiyorum nasıl bir mantaliteyle yapılıyor bu sorgulamalar ama bayağı garip açıkçası. Bir de Çin'deki projeyi durdurdu Google bu ifadenin ardından bildiğim kadarıyla. Yani Çin'e açılma hedefleri vardı. Oradaki herkesi başka projelere relocate etmişler. Projeyi de sessiz sedasız durdurmuşlar diye duydum.
Yani
şeyde pardon, savunmanın arkasında ayrıca izleyenlerin arasında bir izleyicinin yavaş yavaş giyinip monopolimene dönüşmesi de bayağı gündem olmuş. Twitter'a falan düşmüştü, bayağı gördüm her yerde. Bayağı organize bir şekilde ayarlanmış ve duyduğum kadarıyla birden fazla kişi salonda hazırlıklıymış bununla ilgili. Çünkü kamera açısını falan nasıl göreceği, arkada kimi göreceği falan bilinemiyormuş. O yüzden bunu kesin görecekmişiz, yani kaçırmayacakmışız monopolimeni.
Yani bir de şey olmuş bu arada, işte ben onu bilmiyordum. Avrupa Birliği Google'ı şeyden Android işletim sistemini yani şeylerde yani tekele dönüşmesinden dolayı 5 milyar dolarlık bir ceza kesmiş bu sene Haziran ayında. Yani aslında belki de onunla ilgili bir göndermedir diye tahmin ediyorum.
Milyar mı dolar?
Efendim?
Milyar mı dolar?
Milyar, evet, 5 milyar dolar.
Biraz fazlaymış ya.
Değil mi? Ama tekel olmak bayağı ciddi bir suç aslında.
Ceza yani. Tam olarak ne için?
Yani Android'in tekele dönüşmesi ve Android'in belli şeylerini kendi elinde tutması Google'ın.
Okey.
Evet.
İstimal etmesi aslında tekelliğini. Yani tekel olmasından da ziyade zaten açık kaynaklı Android, ama bunu suistimal ettiğini düşünüyormuş Avrupa Birliği. Belli standartları empoze ettiği için.
Falan direkt şeyle geliyor ya. Yani sen Samsung'da olsan Android'in, işte Google'ın bazı application'larını kullanmak zorundasın.
Evet.
Kullanmadığın zaman şeyden mahrum kalıyorsun, atıyorum. Store'a erişemiyor adam. Kendi özel store'unu yazman gerekiyor vesaire gibi kısıtlamaları var Google'ın. Büyük ihtimalle ondan dolayıdır.
Evet abi. Muhtemelen. Bu arada geçen hafta şey almıştım. Bir tane Samsung S3 akıllı saat almıştım. Bu hafta onu Apple Watch'la değiştirdim ve çok mutluyum. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Çünkü meğersem Frontier başka hiçbir şeyle çalışmıyormuş abi. Samsung Frontier gerçekten cep telefonunun Android olmasını istiyormuş. Ben de geri verdim.
Mert, EKG çektin
mi? Efendim?
EKG çektin mi?
Ne yaptın mı?
Apple Watch'ta yeni bir özellik geldi. Bayağı kendi elektrokardiyogramını çekebiliyorsun. Böyle iki tane noktaya dokunup. Böyle haberler çıktı. İşte insanlar EKG'sini çekip Apple Watch uyarı veriyor sana. Ve diyor ki hastaneye git hemen. İnsanlar gidiyor ve kurtuluyor. İstersen bir bak ya.
Ha yok, 4 almadım ben. 3 aldım.
İyi, tamam. Okay.
Yok, ama paranı yetmedi.
Apple Watch Android'de çalışıyor mu?
Bilmiyorum. O benim problemim değil.
O da bence sync olmuyordur ya. Ben hiç zannetmiyorum.
Vallahi sanmıyorum. Ama yani şey çok güzel. Böyle her şeyini, yani bir taraftan böyle bir dominant bir şeyin olması, markanın olması güzel. Çünkü mesela şimdi benim cep telefonumla çalışıyor. İşte bilgisayarımı mesela yanında durduğum zaman otomatik açılıyor bilgisayarım. Mesela unlock etmekle uğraşmıyorum çünkü saat kolumda. Anlıyor saatin yakında olduğunu falan. Böyle şeyler güzel. Ama bir taraftan da tabii ürkütücü de. Yani bütün evinde bunun olduğunu düşünürsen senin bütün aşamanı takip edebilen bir cihaz var yani. Hani işin bir de o boyutu da var, ama hani avantajlarını düşünürsen, iyimser olursan güzel bir şey bu.
Yani yine privacy'ye bağlandı konu herhalde.
Aynen, oraya işte uzun orta çektim.
Savunan firma bu arada ama. Yani Google, Facebook, ne bileyim Amazon falan kullanıcı verilerini toplama peşindeyken Apple tüm privacy anlamda topladığı verilerin cihaz üzerinde duracağını garanti ediyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama en azından böyle bir iddiası var. Yani Apple bizim daha bir yanımızda sanki.
Evet, abi, genelde reklamlarını o taraftan yapıyor ya. Hani biz her şeyi cihaz üzerinden yönetmeye çalışıyoruz. Gibi işte bu VR falan olaylarında da birçok şeyi işte cihaza özel işte CPU bilmem ne getirdik vesaire diyorlar böyle. Yani server'a göndermiyor sizin verileri. Direkt cihazda işlenip size geri dönüyor vesaire diyorlar ama.
Yani bir daha verirseniz siz de.
Neydi o? Tim Cook'un bir şeyi var ya, işte eğer ürüne para vermezsen ürün sensin diyor. Aslında belki o hesap. Yani düşündüğün zaman Google'ın işte Gmail kullanıyorsun. Mesela şu anda bunu kullanıyoruz. Bunun üzerinden yayın yapıyoruz. Bunların hepsi bedava yani. Bunun bir yerden parasının çıkıyor olması lazım. Yani bir yerden para kazanıyor bu adamlar.
O zaman aslında hani developer açısından vendor locking neyse, bu da consumer açısından bir vendor locking değil mi?
Aynen abi. Tam onu diyecektim yani. Özellikle Apple hani bunu çok iyi yapıyor. Hani böyle bütün o çevre neydi? Çevresel ürünleri falan bağlıyor ve hepsini çok iyi entegre ediyor birbirine. Ondan sonra işte sen saatini alıyorsun, iPhone'unu, iPad'ini alıyorsun, MacBook'unu alıyorsun. Hepsi birbiriyle senkronize çok iyi çalışıyor. Ve orada kalıyorsun, orası senin konfor alanın oluyor ve oradan çıkmak istemiyorsun yani. Ama son kullanıcıyı çok iyi anlamak lazım yani. Bence bayağı iyi iş yapıyorlar. Bir arkadaşım kendi böyle akıllı ev çözümünü kendi inşa etti adam. Yani kendi başına toplayabildiği verileri görseniz aklınız çıkar.
Hadi.
Kimin, yani sadece kendi ailesi için topluyor ama kimin evde olduğundan, hangi saatte Wi-Fi'ye bağlı olduğundan, kimin ışıkları açıp açmadığından, kaç Celsius derecede işte hangi odada ne olduğuna kadar her şeyi topluyor adam mesela.
Raspberry Pi'ye karar veriyor.
Yani Raspberry Pi onun bir parçası. Pek çok sensöre bağlı evin farklı yerlerinde. İşte modemini hackledi, onu yaptı, bunu yaptı. Bayağı büyük bir sistem kurdu. İnanılmaz yani topladığı veriler. Çıldırtıcı yani. Yani bunu hani sen bu verileri gidip hani third party Amerikalı bir şirkete veriyorsun. Hiç bilmediğin adamların eline veriyorsun bu veriyi.
Tabii. Bıyıklı mıyıklı.
Aynen.
Adamlar.
Tamam da arkadaşın ailesinin privacy'sini ihlal etmiş burada ya. Gitmiş modemi falan eklemiş yani.
Konsent almıştır. Konsent almıştır belki. Demiştir ki bunları kötü kullanmayacağını emin ediyorum.
Böyle.
Evet, o zaman Tekno Safari'nin sonuna geldik.
Arkadaşlar haftaya geliyor musunuz duyduğumuz kadarıyla yurt dışındaki arkadaşlar? Uğur'la Mert.
Geliyoruz.
Evet.
Hatta Armut Ofis'e geliyormuşsunuz galiba. Misafirimiz oluyormuşsunuz.
Evet.
O da doğrudur. Ne konuşacağız, ne yapacağız?
Kısmet be abi.
Goy goy.
Ama ilk kez aynı odada olacağız değil mi? Hep beraber.
Evet. Ben farklı zaman dilimlerinde farklı, bu grubun farklı parçalarıyla aynı odada durdum.
Aa, Fatma ben hariç. Ben hariç.
Fatma hariç. Şimdi artık hepimiz gerçekten ilk defa aynı odada durup kayıt yapacağız.
Çok aynı heyecanlı. Havayı soluyacağız.
Evet. Yani belki birbirimizi sevmeyip kavga edeceğiz yani, o da olabilir.
Neden olmaz? İlginç bir bölüm olur.
Çamur dövüşü gibi.
Gerçekten ne konuşacağız?
Bilmiyorum. Belki bunu yayınladığımız zaman izleyiciler de şey yaparlar, bir yorum yaparlar. Derler ki bunu konuşun, şunu konuşun gibi.
Abi ofise lahmacun pide söyleme kültürünü konuşabiliriz.
Aa, çok güzel olur değil mi? Tam da ofiste kebaplarımızı da açarız.
Ya yani, biz her şeyi söylüyoruz. Kelle paça falan söylüyoruz. Ofis kokuyor. Balık söylüyoruz. Her şeyi söylüyoruz ofise.
Bilmiyorum. Ama Türkiye'de yemek kültürünü mü konuşsak mühendislik kültürü yerine?
Ya bu göbekler niye büyüyor yani?
Allah işte.
Niye büyüyor Fırat? Senin göbek, sen bu arada çok kilo aldın da. Neyse.
Abi böyle surat falan bir böyle şey. Bana bak.
Peki şey yapar mıyız böyle bir yılbaşı programı gibi böyle bir acısıyla tatlısıyla neler yaşandı onları konuşur muyuz?
Olabilir.
Peki. Abi şey bloopers falan mı yayınlasak, böyle çekim hataları falan? Yok ki öyle bir şeyimiz de yani.
İzledik.
Bende var.
Var mı?
Vallahi bende çok ilginç muhabbetler var. Zamanında gizlice kaydettiğim.
Konsantremizi aldın mı?
Bir tane asıl kayıt var. Deniz İrgin şeyi bize pazarlamaya çalışıyor, Conan'ı. Ama hiçbirimiz izlemek istemiyoruz ama o bize izlettirmeye çalışıyor. Çok komik.
Ay, puan da düşük. Hiç olur yok yani.
Öyle şeyler var da. Peki bugün ne konuşacağız?
Bugün işte şey dedik. Hani side project ve side activities, yan aktiviteler. Hani sadece hands-on development değil de development'ı destekleyen yan aktiviteler ve aslında yan projeler bir developer olarak. Bunların hayatımıza katkısı ne? Bizi nasıl geliştirir falan.
Başlamadan bir şey sorabilir miyim? Freelance işlerde sizce side project kapsamına giriyor mudur?
Ne zaman yapıyorsun freelance işi?
Boş vakitlerinde.
Hemen mute oldu.
Yani diyelim freelance iş aldın. ne zaman yapabilirsin? Yani sen değil, genel.
Ha. Geceleri, hafta sonları.
Abi CodeFiction'ı CodeFiction'ı çalışma saatinde kaydetmiyoruz mesela yani. CodeFiction side project değil mi?
Evet.
Peki ne kazandırdı size CodeFiction bu zamana kadar?
İnanılmaz abi, vizyonum genişledi yani.
Değil mi? Aslında yani o zaman yaptığın side projelerde bunu bekliyorsun birazcık da böyle yan işlerde. Birazcık daha vizyonunu geliştirmek bekliyorsun. Ya da belki de ek kazanç ihtiyacın da olabilir yani. Bir hedefin...
Ya tabii para da kazanabilirsin.
Para kazanmalı.
Ya o zaman freelance işler de sayılıyor yani.
Bence sayılmalı.
Bence de sayılır.
Ama freelance iş yaparken böyle işte yok unit testini çok dikkatli yazayım da şöyle yapayım falan diye giriyor musunuz? Bilmiyorum, gecenin bir saati. Saat zaten 6'da çıkıyorsun işten, 9'da evdesin. Yani zor olsa gerek.
İngiltere'de 3 saat mi sürüyor yol ya? Türkiye'de daha iyi mi?
Ben İstanbul için söyledim.
Ha, teşekkür ederim.
benim yeni ofisimden 20 dakika. Evim.
Güzel.
Abi, yani o açıdan. Ama geri kalan her şey çok kötü. Neyse, ona sonra geliriz.
Abi herkes için aslında şu side project'in bir tanımını alalım mı ya? Herkes ne düşünüyor? Çünkü bence herkesin farklı fikirleri var.
Yani şey diyelim, mesela şirket içinde de yan projeler yapabilirsin. Yani şirketteki aslında senin yöneticilerin vesairen seni kendini geliştirmen için böyle bir monotonluktan çıkartmak için belli yan işleri yönlendirebilir. Mesela evet, hackathon bunlardan bir tanesi olabilir mesela. Belli aralıklarla yapılan hackathonlar aslında hem senin sürekli gözünün önünde olan ama çözmek için fırsat bulamadığın problemlere odaklanmana ya da böyle bazen aklına gelen saçma sapan işleri uygulayabilmek için güzel bir fırsat oluyor aslında.
Öyle abi, bana kalırsa. Ve bu bence özellikle junior veya işte hani junior mid seviyedeki developerların kendini geliştirmesi için mükemmel bir fırsat yani. Çünkü o günlük monoton şeylerden sıyrılıp belki kendi yaptığın işe de başka bir perspektifle bakmanı sağlıyor, bana kalırsa.
Evet, katılıyorum. Başka ne var onun dışında böyle yan projeler?
Eğlence amaçlı olabilir sadece. Merak.
Olur abi, aynen.
Gerçi yaptığın şeyden keyif alıyorsan muhtemelen hani öğrenirken de eğlenirsin de bazen sadece böyle hani ağzını salyası aka aka gider, o IoT kitlerini alır, bir şeyler birleştirirsin falan filan ya da ne bileyim üzerine bir şeyler kurarsın. Yani benim hoşuma giden şey olduğu zaman ben bazen tutamıyorum kendimi öyle, ya da hani bir şeyi öğrenmek için hani how to videoları çekiyoruz ya Patreon için. Aynı bunun gibi bir şeyi hani reverse engineer yaparak öğrenmek. Yani bu da bir side proje olabilir. Ve yani keyif verici her şey aslında seni eğlendiren, bir şeylere iten side projeler. Güzeldir bence, yapılmalıdır yani.
Bu arada bak, Fatma'nın ikiz kardeşi geldi gibi.
Ama aynı değil.
Ama biri konuşmuyor.
Düştüm, geri geldim ama düşmemişim. Bu...
Kendini klonladı Fatma.
Atabilir miyiz öbür?
Ne kadar ayıp. İnsan kardeşin öyle der mi?
Abi eject tuşuna basıyorum, bakalım ne olacak.
Yanlış mı?
Buradayım ben.
Aa, gitti. İyi. Şey olur ya böyle filmlerde hani böyle birisinin kılığına girer de ikisi dövüşür. Hangisini vuracağını bilemezsin. Onu
Hayır, normal olan kıpırdamıyor muydu görüntü? Yani video değil miydi? Öbürü fotoğraftı bende.
Duruyordu. Çözemedim ya. Mortal Kombat Mirror Match gibi oldu.
Tamam.
Peki en son yaptığınız böyle en saçma iş neydi? En saçma proje giriştiniz böyle bir şey, sadece eğlencesine giriştiniz.
Daha söyleyeyim mi?
Söyle abi.
Dünyanın en saçma şeyini yaptım. Çirkin Noel tişört kazağı günü vardı abi şirkette. Ben de işte kazak almayayım falan diye kastım. Bir tane kazağım vardı olabilecek. Sonra bizim topur uygulaması var ya, ona bir eklenti yaptım. Noel dayı eklentisi. İnsanlara şey verdim, bir tane arayüz verdim. Noel mesajı yayınlıyorlar oradan. Ben de telefonu abi, kola takılan koşu bantları var ya saati taktığın şey, telefonu. Onu göğsüme giydim. Üstünde de şey Noel ağacı yaptım. Gerçek ağaçtan. Bir de ses çıkarıyordu işte. Ho ho ho Merry Christmas falan diyordu böyle saçma sapan. İşte her insan mesaj geçtiğinde orada mesaj geçiyordu falan. Şirkette onu giydim mesela. Bayağı da eğlendim. Socket IO ile yaptım falan. İşte socket kullanmayı falan biraz daha çözdüm. Bayağı eğlenceliydi. Sonra şeker verdiler. Şeker yedim. Kazandım yarışma vardı.
Çok güzelmiş ya. Gerçekten güzel fikirmiş.
En son bunu yaptım yani saçma sapan. Bayağıdır da böyle bir şey yapmıyordum. Çok eğlendim.
Güzelmiş. Benim şey var, böyle bir tane de hard diskimi buldum Türkiye'den getirdiğim. İşte içinde 2010 yılından ya da işte böyle daha da eski, hatta olur mu 2004'ten falan MSN chat loglarını buldum. Ama hepsi şifreli. Ben de onun o dosya formatını çözmeye çalıştım. MSN Messenger Plus diye bir eklenti vardı çok eskiden, hatırlar mısınız bilmiyorum. Onu kullanıyormuşum o zaman, onunla şifrelemişim. Onun dosya formatını anlamaya çalıştım. Onu reverse engineer ettim. Sonunda çözdüm. Dekript edebildim.
Ne kadar sürdü?
Yaklaşık 3 hafta falan.
Değdi mi?
Değdi abi. Çok eğlenceliydi. Reverse engineering çok keyifliydi yani.
Çıkanlar mutlu etti mi?
Yok, hepsine baktım. Ya. Sadece benim işte Alişan'ı tanıyor musunuz bilmiyorum da Alişan'la konuşmalarımıza baktım. Onlar da çok saçma sapan metalhead tartışmaları. Geri kalanına bakmaya cesaret edemedim.
Eğlendin mi peki, yoksa mecburiyetten gibi mi oldu?
Çok eğlenceliydi ya. Yani şey çok güzeldi, böyle dosya formatını anlamaya çalışmak, işte böyle signature'ını bulduğum dosyaların içindeki hangi byte'lar birbirine benziyor, kendisini tekrar eden imzalar var mı, ona göre hani nasıl kaydediyor. Mesela şey öğrendim, adam dosyayı şöyle yapmış, bir dosyayı sen encrypt ettiğin zaman onu küçük chunk'lara bölüyor, her chunk'a ayrıca imzalıyor. Ve onu dosyaya peşi sıra koyuyor. Mesela ilk belli bir byte'ı, 16 byte'ı imzası, ondan sonra geri kalanı bir sonraki şeye kadar, imza karakterine kadar şey, dosyanın o chunk kısmı. Böyle bir format uydurmuş mesela. O formatı böyle anlayabilmek, onu çözdüğünü görmek muazzam bir eğlence yani. Gerçekten çok keyifliydi.
Peki benim bir sorum var bu konuda. Şimdi diyelim biz bir site proje yapmak istiyoruz ama böyle çok eğlenceli bir fikrimiz yok. Şirket bize fırsat vermiyor bununla alakalı. Yani diyor ki sen taslarını yap, niye proje yapasın? Böyle bir sebep yok yani. Bu durumda ne yapıyorsunuz?
Zaten ben şimdiye kadar hiçbir zaman ofiste site proje yapmadım ki. Yani zaten onu boş vaktinde yapıyorsun gibi. Site projenin yani adı üstünde gibi. Site ise boş vaktinde yapıyorsun gibi algılıyorum ben ama... bu hackathon gibi şeyler tabii mesai saatlerinde yapılabilir. O tabii şirketin çıkarına olan şeyler.
Ya bence orada böyle ince bir çizgi var. Bir şey daha yaptım mesela ben abi. O da şeydi, bir tane interview sorusu çıkarttım. Şeyde gördüm, koşu bandında koşarken televizyonda loto çekilişi vardı. Her rakam çektiği zaman şeyden, kaseden toplam kazanan sayısını reduce ediyor. Yani toplam potansiyel kazanan sayısını interface'de. Ve işte en son şeye basamağa geldiği zaman işte kazanan varsa kazananı gösteriyor falan. Milyonlarca sayıyla yapıyor bunu. Ben dedim ki bundan güzel interview işte sorusu olur falan. Sonra oturdum sorusunu yazdım. Sonra çözülüyor mu diye oturup çözdüm mesela bunu. Bu bayağı eğlenceliydi. Bunu işte çalışma saatinde yaptım abi. Çünkü işle ilgiliydi yani. İşe alacağım adamlarla ilgiliydi. O yüzden mesela bunu böyle şeyleri yapmakta bence hiçbir sakınca yok. Ve bunu bence şirketin de izin vermesi lazım mesela. Ve takım olarak da bence böyle şeyler yapılması lazım. Benim aklımda bir dünya proje var mesela. Yani takımıma yaptıracağım. Bunların o olmazsa zaten aksi takdirde çok sıkıcı bir yer haline geliyor yani işi.
Şey, eğlenceli olması zorunluluğu var mı abi?
Bence bir noktada var abi.
Var abi.
Ya hele bir yaştan sonra çekilmez, kaçarsın yani.
Evet. Yani aslında şöyle. Şimdi bu şey var, engagement index diye bir kavram var ya. Geçen sene birçok firma buna takmış kafayı. Bununla ilgili böyle iş yapan firmalar var. Geliyorlar sana işte anket yapıyorlar, inceliyorlar falan filan. Senin engagement indeksini ölçüyorlar. Yani senin çalışanların firmayla ve yaptıkları işle ne kadar şeyler, işin ne kadar entegre olmuşlar aslında, ne kadar seviyorlar çalıştıkları yeri. Böyle bir şeyde mesela sorulardan bir tanesi şirkette yakın en iyi arkadaşım şirketten birisi diye bir soru var mesela. 12 soruluk bir anket bu. 12. soru bu. Yani en iyi arkadaşım şirketten birisi. Şimdi düşündüğüm zaman bugüne kadar gerçekten çok keyif aldığım, çalıştığım yerlerde her zaman bir çok iyi arkadaşlarım oldu. Yani aslında baktığın zaman da buradaki herkes neredeyse benim daha önceden çalıştığım yerlerde çok keyifle çalıştığım arkadaşlarımdan oluyor yani. Dolayısıyla bu bence çok önemli bir şey ve böyle bir şey yaratmak istiyorsan şirkette böyle bir şey aslında ne derler onu cesaretlendirmek istiyorsan insanları böyle yaptığın aktiviteler çok kıymetli. Ve bunu birazcık daha geek bir hale getirebilirsin yani işte hackathonlar ya da mesela biz şey yapardık, hack day yapardık mesela işte yayınlardık derdik ki 12 Şubat'ta hack day olacak, herkes isteyen katılsın, isteyen katılmasın, katılacak olanlar arasından işte ödül verilecek diyorsun mesela. Sen orada bir fikrini yazıp bir yere yazıyorsun. İnsanlar ona katılıyorlar. Diyor ki ben de çalışırım bununla. Ben de çalışmak isterim. Ben de öğrenmek isterim. Takım arayanlar ya da işte takım olup da fikir arayanlar böyle şeyler oluşmaya başlıyor. Yani bunlar bence firmanın yazılım kültürünü ve çalışanların mutluluğunu çok ciddi bir şekilde arttıran şeyler. Ve maliyeti de çok fazla bir şey değil yani bir günde. Sadece bir gün bile ayırsan buna. Belki bir cuma gününü ayırsan. Gece kalmana da gerek yok. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar herkes bir sorun çözse, son yarım saatte herkes sunumunu yapsa ve bir ödül versen, basit bir ödül yani hediye çeki olur, bir şey olur. Yani böyle şeyler bence çok kıymetli ve bayağı bir şeyi arttırıyor insanları, mutluluğunu ve işte firmayla olan ilişkilerini.
En son hackathon'a kim katıldı mesela? Var mı katılan?
Veya ben hiç katılmadım.
Ben de katıldım.
Ben katıldım abi ya hekatona. 4 tane falan oldu herhalde. Geçen sene 4 hekatona katıldım toplamda.
Ne yaptın abi? En ilginci neydi mesela?
En faydalısı o ödül alan oydu. Diğerleri çok faydalı değillerdi. En faydalısı şeydi. Bizim firma kredi veriyordu. Ama işte müşterilerine hani nasıl daha hızlı kredi veririz? İşte nasıl müşterilerine teklif veririz gibi bir problem vardı şirkette. O tartışılıyordu. Biz de Facebook chatbot yaptık yapay zekayla. Yani işte senin sorduğun şeyleri anlıyor. FAQ'larına cevap veriyor. İşte kredi mesela istiyorsun. Sana ne kredi istediğini anlıyor. Termini soruyor. Yani ne zamandan ne zamana istiyorsun falan filan. Ona göre canlı sana teklif veriyor böyle anlık ve evet istiyorum dediğin zaman sana bir link üretiyor. Senden topladığı bilgilerle bir veri tabanını onları çoktan kaydetmiş oluyor. Sana bir link veriyor. Bu bilgiler senden toplayabildiği, o Facebook'tan toplayabildiği vesaire bilgiler predefined geliyor. Sen sadece OK'ye basıyorsun ve kredi alıyorsun. Mesela böyle bir şey bayağı sevildi. Hayata geçiremedik ama gerçekten sadece hackathon'da kaldı.
Bayağı iyiymiş. Bayağı ürün yani neredeyse. Ürün çıkmış yani.
Evet. 24 saatte. Aslında çok zor bir şeydi değil yani. Sonuçta firmada her şey var. Aslında hackathon dediğin şey elinde bunlar var. Bunlarla daha güzel bir şey yapmaya çalışıyorsun. Aslında hackliyorsun yani.
Deniz biz de yapalım.
Yapalım aslında hani dojolarla falan başlamıştık bir ara da sonra işler yoğunlaşınca coding dojolardan.
Hatta bu dojo kata mevzuları var uzak doğu prensipleri. Orada neler dönüyor mesela? Adım adım böyle ilerliyorsun falan improve benim ediyorsun.
Soru sana.
Yani açıkçası tam teknik olarak ben de bilmiyorum. Yani şu an sadece birkaç tane içerisinde bulundum. Hani step by step gidiyorsun. Takıldığın yerde herkes bırakıyor, soruyor, devam ediyor. Tek tek başlarında dolaşıyorsun. Bütün ekibi aynı noktada aynı şekilde ilerletmeye çalışıyorsun. Yani ben bu kadarını bilmiyorum, bu kadar uyguladık aslında.
Amaç yani bütün ekibi aynı sayfaya getirmek mi? Kalite olarak.
Benim anladığım evet aynı şekilde. Hani belli bir yerinden bilip bir yerini yakalamış kişiden de aynı output'u almak istiyorsun. Hiç bilmeyenden de aynı output'u almak istiyorsun.
Standarda oturtmak için yani biraz da.
Evet benim yani bildiğim kadarıyla o şekilde ama başka bir tanımı veya şey varsa tam detaylı bilemiyorum.
Ben de bilmiyorum ya hiç yaptığım bir şey değil o yüzden cahilim yani bu konuda.
Biz önceden yaptık bir yerde. Bunu aslında şeyden gördüm. Lemi bir Türk İstanbul'da bir etkinlik düzenlemişti. Bir işte bu Software Craftsmanship Meetup grubunda öyle bir şey düzenlemişti. İspanya'dan birisi gelmişti. Sonra o adamla burada da karşılaştık. Burada yaşıyormuş. Mesela o şöyle bir şey yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Bir problem veriyor herkese. Sen pair oluyorsun. Sürekli bir sürü insanla. Bir kişi kod yazıyor. Öbürü yanında duruyor. 15-20 dakika süren var. 20 dakika boyunca o problemi çözmeye çalışıyorsun beraber. Ama yani pair'ın sadece driver'ı şeyde, navigator'ı yanında duruyor. Hiç dokunmuyor klavyeye. 15 dakika sonra herkes ayağa kalkıyor. Driver'lar daha önceden pair olmadığı bir navigator'ın yanına gidiyor. Navigator oluyor. Navigator'lar da daha önceden pair olmadığı bir driver'ın yerine geçiyor. Böylelikle şey oluyor. Herkes böyle bir switch oluyor. Ve sen bu sefer başka birisiyle önceden navigator'dın, şimdi driver'sın. Oradan önceki pair'inden öğrendiklerini şey de yapıyorsun. Bir sonraki pair'inle yapıyorsun. Böyle bir farklı bir kolaborasyon yaratıyorsun yani. Böylelikle herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Daha çok şey öğreniyorsun ve toplamda 45 dakikalık bir pratik aslında.
Güzelmiş.
Eğlenceliydi. Evet. Yani firmada belki yapılabilir. Biz birkaç defa denedik. Ben bayağı faydasını, yani şöyle iyi geri bildirimler aldım firmada. Firmadaki çalışanlardan. Çünkü unit testle ilgili problemleri vardı. Böylelikle işte senior, yani daha önceden unit testle yazarak çalışmaya alışan kişiler, alışmamış kişilerle pair oldu. Öyle bir çalışma yaptık mesela. Birçok şey öğrenmişler o gün. Normalde öğrenemiyorlardı yani. Çünkü fırsatın yok, vaktin yok ya da ne bileyim o yaklaşıma alışamıyorsun falan. Güzeldi yani, eğlenceliydi.
Bir de şey, yani off the grid bir şey yapmak biraz da riski azaltıyor. Sonuçta mesela junior bir adam bunu yapabiliyor olsa bile production'a göndermeye belki cesaret edemez yani. Ya da code review'a göndermeye de cesaret edemeyebilir. Ama böyle bir şey yaptığın zaman hani arbitri bir şey yazıyorsun. O zaten çöpe gidecek belli yani, kafana göre yaz ve öğren aslında biraz.
Evet. Burada şey sorabilir miyim size ya? Biraz konuyu dağıtacağım ama. Mesela pair programming yaptığınız bir ekip var diyelim. Bir de code review kavramınız da var ekibinizde. Şimdi sen pair, mesela diyelim ki Uğur senle pair programming yapıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Sence hala daha code review istemeli miyiz? Sanki bu iki pratik birbirine şey yapıyor gibi geliyor bana. Yani çelişiyor gibi geliyor. Zaten pair programming'in amacı şeyi azaltmak, review etmek. Bir taraftan da şey yapıyorsun. Code review'e göndermeli misin? O zaman zaten çok yavaşlıyor süreç. Yani kopukluklar oluşmaya başlıyor falan. Emin olamadım. Sizce nasıl olmalı?
Ama zaten pair'ı iki kişi yapıyorsun ve code review yapan başka, bu iki kişiden başka insanlar da var. Dolayısıyla aslında o kodu atıyorum dört kişi göz gezdirmiş oluyor böylece. Daha sağlam olmuyor mu?
İşte gerek var mı ki? Onu sorguluyorum.
Bence var. Yani katılıyorum o konuda ben.
Yani. Yapmıyorum. Pair programming yaptığımız zaman direkt onaylıyoruz yani. Code review'dan geçmiş gibi diğer arkadaş. Zaten ekibimiz çok kalabalık değil. 4-5 kişiyiz maksimum.
Abi bizde şey var. 2 kişinin review etmesi zorunluluğu var. Biriyle pair olduysan bir kişi review ediyor. Kalan diğer bir kişi review edip o okeylerse o zaman zaten iki kişi, hani bir pair olan bir de review eden onaylamış oluyor, geçiyor o zaman. Biz öyle yapıyoruz.
O zaman Uğur'un dediği gibi yani approve, yani onaylayacak olan kişi sayısına bağlı bu dediğin yani. Eğer bir kişi onaylayacaksa, iki kişi pair yapıyorsa okey. İki kişi onaylayacaksa, iki kişi pair yapıyorsa bir üçüncüye de ihtiyaç var.
Aynen ki yani şu an biz de aslında ofiste o şekilde gidiyoruz. Hani iki kişinin onayının gerektiği projelerde iki pair yapıyorsa artı bir approval'la ilerliyoruz aslında. Ama yine bir hakikaten iki kişinin dışında da başka bir kişi belki gerekebilir diye düşünüyorum. Her zaman olmayabilir ama bazı durumlarda hani business specific ya da daha teknik konuda bence olmasında fayda var.
Abi, mesela, özür dilerim.
Pardon, ya sadece bir örnek verecektim. Bugün oldu daha. Bir tane PR vardı, merge oldu deve. Ben böyle merge olduktan sonra engage oldum. Biraz baktım falan. Bir iki tane geliştirilecek nokta buldum. Geliştirdim, hotfix açtım. Bir PR daha gönderdim. O PR'ı geçiren diğer adam benim pull request'imi reject etti. Ve benim yaptığım değişiklikten dolayı değil. Aslında bir önceki PR'da geçmiş değişiklikten dolayı reject oldu benim PR'ım. Ve aslında bu mesela hani çok seçici olmadığımızı gösteriyor mesela code review'da. Belki aynı code review'u iki kere yapsan ikinci de geçmeyecek yani. Ya da daha dikkatli baksan. O yüzden ne kadar çok göz bakarsa bence o kadar iyi yani.
Ya ben de şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi pair programming yaparken aslında beraber bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Tamamen inceleme modunda değilsin. Beraber bir şey yapalım. Okey, güzel yapalım ama yani eleştiren modda değilsin tam olarak. Ama code review yaparken burada tamamen eleştiren moddasın. Tamam, şu şöyle yazılabilirdi, bu böyle yapılabilirdi. Burada değişken ismi yanlış. İşte burada ne bileyim indenting yanlış, indenting salla da. Burada farklı bir göze sanki ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
Anladım. Yani biraz da bir şeye bağlı herhalde. Firmanın kültürüne, yazılımcılara. Mesela herkesin senior olduğu bir yerde illa gözünden tabii ki. Yani senior, junior fark etmez bunun. İlla herkesin gözünden bir şey kaçar. Ama hani şey de var tabii. Mesela az önce Uğur'un verdiği örnekte mesela şimdi ben kodumu yazdım, gönderdim. Fatma baktı. Mesela 10 tane problem buldu. Ama mesela belki şeye gönderseydim o PR'ı. Ne bileyim işte Fırat'a gönderseydim. Fırat bir tane bulacaktı. Yani bu da aslında o zaman mesela her şeyi o zaman şey mi göndermeliyim, Fatma'ya da mı göndermeliyim gibi böyle bir sorun oluyor. Yani sanki her zaman bir eksik olacak o kodda. Yani asla %100 olmayacak eğer çok basit bir şey değilse. Yani bu kadar zorlamamıza gerek var mı gerçekten? Şeytanın avukatlığını yapıyorum aslında.
Ama bütün ekibinde sonuçta yazılan ya da olan bitenden yapılan geliştirilmeden neyin nereye etkilenmiş olduğundan sonuçta haberdar olması için de bunu aslında yapıyoruz bir bakıma. Yani sırf ben acaba doğru mu yazdım değil de hani bak böyle bir update var, böyle bir feature çıkıyor ya da böyle bir bug çözülmüş, bu şekilde çözülmüş gibi aslında yani bir bakıma bütün o geliştirme hakkında bir feedback de veriyorsun ekibe. O yüzden bence bütün ekibin olması gerekli diye düşünüyorum ben PR'da. Belki peki. Çok şey ama fazla gelebilir ama sonuçta bir update geçiyorsun.
Peki o zaman bu yan aktivitelerden birisi olarak kabul edilebilir mi? Yani bu mesela hackathon gibi code review'u böyle belli bir standarta bağlamak da bu kapsamda yani aynı potada eritebilir miyiz bunları?
Güzel soru.
Yan aktivite dediğimiz şey böyle normalde olmasa da olur da hani olsa daha iyi olur dediğimiz şeyler değil mi? Code review bence bunlardan biri değil.
Daha böyle kapsamlı bir code review. Mesela diyelim ki biz geçen sene bu kodu yazıp müşterilerimize göndermişiz. Hadi oturup bakalım buna. Ne yapmışız? Ne olmuş mesela? Şimdi tekrar aynı geçen seneki şeyimizde tekrar bakalım ne düşüneceğiz kodda mesela. Böyle bir aktivite.
Ya da technical debt için mesela. Bir yerde bir technical debt var. Birkaç tane var ya da bütün ekip kapanıp onun üzerine.
Evet. Tabii.
Bir tane PR'ım vardı. Bizim security yapısında yaptığımız geliştirmeler falan. Bu geliştirme bayağı PR olarak kaldı, açık olarak kaldı ve o branch'ı ben aşağı yukarı 2 ay kadar maintain etmek zorunda kaldım. Sürekli şey yapıyorum. Master'dan sürekli kendimi alıyorum, sync'liyorum, merge ediyorum. Master'dan alıyorum, sync'liyorum, kendi branch'ime merge ediyorum falan. Ve bu PR'ı en son artık böyle herkesin işlerini bitirip hafiflettiği bir zamanda şey yaptık. Arkadaşlar PR onaylayacağız. Müsait misiniz? Müsaitiz. Saat 7'de kapandık abi odaya. 9'a kadar akşam. Hani burası böyle doğru mu? Burası böyle doğru mu? Falan filan diye. Böyle bütün ekip kapanıp PR onayladık yani.
Tabii saat 9'a kadar çalışmayı da şey yapmıyoruz değil mi?
Desteklemiyoruz ama side activity gibi düşünebilirsin. Hani ofis dışı, ofis hours harici.
Abi yanında bira içiyorsan o pull request review ederken.
Ya bence senin o söylediğin zamanki Deniz'in bahsettiği zamanki side activity değildi bence. Çünkü PR'dan dolayı işler durmuştu. Yani ihtiyaç vardı o PR'ın geçmesine. Ya ben side activity'yi biraz şöyle tanımlıyorum konuşmalarımızdan sonra da tanımım da değişti. Yani bizim üzerimizdeki task ürünümüzle alakalı ya da neyse ne iş yapıyorsak şirketimize değer katan yapacağımız iş her neyse o onu yaptığımız vakitlerde ki yaptığımız şeyler side project değil. Ama atıyorum o değeri katarken 3 adım atacakken 5 adım atıyorsak o 2 adımla daha iyi bir noktaya varacaksak o 2 adım side bir iş olabilir gibi hissediyorum. Bu konuşmalarımızdan dolayı. Ama Deniz'in koduna bakarken ki o toplantı side değildi yani gerçekten ağzımdı.
Benim tanımım birazcık daha farklı
bir,
galiba.
Çok acayip bir şey konuşup.
Yok ya, benim tanımım farklı Fatma'nınkinden biraz. Bence yani o 5 adımdan o ikisi eğer şeyse, yani bir improvementsa, bence o going the extra mile yani. O böyle ekstra bir şey yapıp kaliteyi arttırmak. Bunun için biz yan aktivite yapabilirsin bana kalırsa. Ama o iki adımı atmanı kolaylaştıracak bir şeyse bu, o zaman bence bu bir yan aktivite. Yani aslında bana kalırsa o code review'u yapmak yan aktivite değil de, code review'u daha iyi yapmak için belli bir zaman allocate edip o zamanı şey yapıyorsan, o zamanı mesela code review'larını geliştirmek için harcıyorsan veya mesela code review dokümanı yazıyorsan tutup takımdaki 3 adamla beraber, bence bu bir yan aktivite.
Ama yani şey diyeyim abi, mesela kalite diyorsan kaliteden ödün vermemen gerekiyor zaten. Yani senin günlük işinin içinde kaliteyi %100.
Aslında ben de öyle demek istemiştim.
Nasıl? Uğur'un dediği gibi mi?
Benim demek istediğim gibi.
Sanırım.
Evet,
sanırım.
Ben onu demek istemiştim ama anlatamadım herhalde.
Torrent açık galiba Fatma'da.
Evet ya.
Fatma, torrenti kapat. Dizileri indiriyorsun.
Yakalandım.
Neyse, şey ya şey diyordum işte ben de. Yani zaten kalite %100 olmak zorunda. Hani bu kalite için her zaman bare minimum yapman lazım. Ya zaten hani technical debt için bence yan aktivite yapmak doğru değil. Doğru olmamalı. Yani onun bence işin içerisinde planlanıyor olması lazım zaten. Yan aktivite belki bunun üzerine, benim bence yani benim tanımıma göre böyle bunun üzerine koyacağım bir inovasyon olabilir. Mesela şirkette hiç kimsenin aklına gelmemiş bir fikir vardır. Ya da mesela bir üründe bir inovasyon düşünmüşsündür sen. Mesela bizim hackathonlardan bir tanesinde şey olmuştu. Biz şimdi müşterilerden bir adres şeyi istiyoruz. Adres beyanı istiyoruz ama adres beyanı için böyle İngiltere'de belli standart şeyler var. İşte giriyorsun, işte kira sözleşmeni göndermen lazım. İşte elektrik faturanı tarayıp göndermen lazım. Fotoğrafını çekmen lazım. Bunlar biraz zor. Biz de mesela şey yapmıştık böyle. Bir süpermarketin web sitesinde, profil sitesi üzerinden şey yapabiliyordun. Adresini ispatlayabiliyordun. Böyle birisi böyle bir şey yapmıştı mesela. Çok güzel bir yapay zekayla. Mesela diyelim ki Tesco'dan alışveriş yapıyorsun deyip evine geliyor. Bunlar hep zaten evine. Ya da Amazon'dan alışveriş yapıyorsun. Oranın profil sayfasına gidiyorsun. Profil detayları sayfasına. Bir tane Chrome eklentisi. Basıyorsun ona, adresini proof ediyor. Yapay zeka ile, image processing ile ve işte HTML ile vesairesine bakarak. Mesela bu bence bir inovasyon. Çünkü yapay zekayı kullanmıyorsun, hiç kullanmamışsın, bir süreci iyileştiriyorsun. Hiç kimsenin aklında olmayan da bir şey. Buna zaman ayırmıyorsun, önceliği de olan bir şey değil. Ama mesela sen bunun üzerine bir taş koyuyorsun mesela. Yani bir ileri götürüyor seni gibi. Aynı şeyi mi söyledim ben Uğur'la ve Fatma'yla?
Bence çok yakın yerlerde geziyoruz ya. Ama herkesin tanımı bence hala farklı yani. Bence bir tanım daha var bu arada. Bir de şirketle alakası olmayan, yaptığın işle alakası olmayan side projeler var bana kalırsa.
Doğru.
Onu da hani iş dışında yapıyoruz. İşte CodeFiction bunlardan biri mesela. Ya da işte en son konuştuğumuz bu Terraform meselesi, reverse proxy meselesi ki Patreon'da yayınlanacak yakında. Hani bunlar mesela side proje ama hani belki işinle pek alakası yok. Belki 2 yıl sonra işine yarayacak. Belki 1 ay sonra işine yarayacak. Ya da o bileziği koluna takmak istiyorsun abi. Bana kalırsa bir teknolojiyi öğrenmenin en iyi yolu onunla ilgili side proje geliştirmek.
Doğru. Katılıyorum.
Şirketlerin işte burada destek olması gerekiyor mu sizce? Örneğin eskiden Google'un öyle bir yaklaşım varmış mesela. Şu anda bildiğim kadarıyla onu kaldırmışlar ama işte haftada bir günlü mü yarım günlü mü ne işte şeye verip çalışana verip sen istediğin bir işte kendini geliştirebilirsin demişler ve hatta öyle işte Gmail vesairenin öyle çıktığı söyleniyor. Yani illa ben şirkette çalışıyorsam sadece şirketin yararına olan bir projede mi site proje olarak çalışmam gerekiyor sizce, yoksa şirketin desteklemesi de lazım mı bunu?
Bence çok güzel soru bu. Bence desteklemesi lazım.
İmkanlar dahilinde evet abi.
Yani ama tabii firmanın dinamiğine de bağlı bu. Hani sonuçta firmaların finansal hedefleri var. Hayatta kalmak için yaptıkları şeyler var. Hani belki bu biraz lüks gibi de düşünülebilir. Ama hani bence ki birisinin kendisini geliştirebilmesi için çok güzel bir fırsat. Mesela %20 zamanını sana veriyor yani iş içerisinde. Günde 40 saat, haftada 40 saat zaten oradasın. İşte onun %20'sini sana veriyor ve sen nasıl istersen harcıyorsun. Bu da bence çok kıymetli bir şey. Pratik.
Bunu yapabilen var mı şu anda?
Ben yok.
Ben yapıyordum bir önceki firmada. Yani cuma günleri Freedom Friday'di. Barış sen neyle su içiyorsun? Abi o ne? Çok sudum. Kirayı alayım. Neyse yani cuma günleri Freedom Friday'di. Cuma günleri mesela öğleden sonrayla başladı. Tüm güne döndü o. Cuma günü istediğin bir konuda çalışıyorsun. Mesela işte komüniteler oluşturmuştuk o zaman. İşte frontend komünitesi bir araya geliyordu. O cuma gününde işte bir saat mesela birbirlerine demo yapıyorlardı. Backend kendi arasında demo yapıyordu. Bir tane AI komünitesi oluşmuştu mesela. Onlar kendi aralarında demo yapıyorlardı. Da belli konuları tartışıp beraber proje yapıyorlardı cuma günleri. Ya bu gerçekten çok iyiydi ama bazı insanlar da bundan çok şikayetçiydi. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorlar ama bir türlü kendilerini planlayamıyorlar ya da işte bir şekilde dışarıda izin verilmiyor. Yani sen ekip olarak buna karar veriyorsun ama dışarıdan birileri gelip sana o gün toplantı gönderiyor mesela. Böyle dertleri olanlar vardı.
Bunu yapan adama ne yapıyordunuz abi? Nasıl üstesinden geliyordunuz bunu? Ben buna Extreme Working Culture diye bir isim uydurdum. Çünkü böyle sürekli hadi bir şeyler yapmalıyız. Boş durduğumuz her an para kaybediyoruz mantalitesi bu. Bunu nasıl mitigate ediyordunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü
abi, planları, planları ona göre yapıyorsun. Yani senin haftalık sonuçta yani bir commitment verirken ekip onları göz önünde bulunduruyor. Yani cuma günleri biz çalışmıyoruz. Ya da cuma günleri biz kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz diye kendi arasında anlaşıyor. Product owner'a da bunu anlatıyorsun. Yani en önemlisi o zaten. Product owner'ın buy-in'ini alman gerekiyor. Yani onu ikna etmen lazım. Onu ikna ettikten sonra ki bu da çok zor olmamalı bence. Yani eğer zaten dediğin gibi birisi ise zaten yanlış bir kültür yani. Uygulamaya çalıştığın şey doğru değil bence. Ama tabii yani dediğim gibi bu biraz da şeye bağlı. Firmanın içinde bulunduğu finansal duruma, marketteki rekabetine vesairesine bağlı ama ben işlerin yani bunu uygulamaya başladık biz. Kimseye söylemedik önce. Hafta sonu cuma günü öğleden sonrası için. Kimseye söylemedik. Hiç kimse de farkına varmadı bunun. Yani sonra cuma günü tüm gün yaptık. Yine farkına varmadılar. Yani hiç kimse bizim ne yaptığımızı bilmiyordu cuma günleri. Sonra da bütün firmaya yayıldı.
Abi bu işte kültürel hani değişiklik böyle oluyor yani. Bence bayağı güzel bir örnek.
Ya öte yandan şimdi kendimi şeyin yerine koyuyorum. O toplantı atan, cuma günü işte başkaları çalışırken o toplantı atan insanı yerine koyuyorum. Bana böyle bir fırsat verilmemiş. Çünkü ben büyük ihtimal iş geliştirme bölümünde falanım. Ve ya yazılımcıların tabi olduğu sürekli şey öğrenme gereken durum bana benim için geçerli. Ve şirketin benden beklentisi 45 saat boyunca bir haftada çalışmam. Bana biri gelip ya cuma günleri toplantı atmayacaksın dese biraz canım sıkılırdı herhalde ya. Aa bunlar da yatıyor falan derdim.
Ama kimse gelip sana cuma günleri toplantı atmayacaksın demiyor ki. Yani cuma günleri birisine toplantı gönderirsen sana diyor ki yani ben katılamam. Benim yapmam gereken başka bir iş var diyor. Yani genel toplantı taleplerini reddedebilirsin abi sonuçta.
Takvimini kapatabilirsin. Takvimi fulle. Atamaz kimse böylece.
Kırmızı.
Şakallıklarda öğreniyoruz.
Abi bizim de cumalarımız FF işte Fantastic Friday diye geçiyor bizim de. Bizde daha şirket içi sunum oluyor. Yani böyle hackathon tarzı şeyler değil de departmanlar arası ya da müşterilerin mesela ürünü nasıl kullandığı ile ilgili falan böyle sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Daha böyle insanlara kontekst vermek için. Biz böyle kullanıyoruz ama hani kod yazmak mesela startuplarda çok zor abi. Hani alakasız bir proje yapmak. Zaten geliştirilecek dünya kadar hani özellik var, fix edilecek bug'lar var, roadmap almış başını gitmiş falan. O yüzden hani o startuplarda çok zor geliyor açıkçası. Ve böyle hani patronlar falan CEO'lar şey oluyor. Oo bir dakika ya siz 5 dakikanızı boşa mı harcıyorsunuz hayırdır falan diye.
Doğru. İşte dediğim gibi yani marketin durumu çok önemli, firmanın finansal durumu çok önemli. Yani ya zaten aslında değişiklikler ya da bu tarz şeyler. Mesela şimdi bir startup'ta çalışıyorsun eğer, startup derken yani gerçekten böyle çok hızlı, her şey sürekli hızlı gelişiyor, hızlı çözümler bulman lazım, teknolojiyi en iyi şekilde kullanman lazım. O tarz bir yerde çalışıyorsan zaten böyle monotonluğa girmiyorsun. Bence böyle bir monotonluğa girdiğin zaman buna gerekiyor. Zaten böyle monotonluğa girdiysen zaten aslında bunu yapman gerekiyor ki o makine çalışmaya devam etsin. Aksi halde insanlar terk ediyorlar. Yani biz mesela bu tarz pratikleri uygulayarak normalde sektörde 15 ay olan ortalama turnover bizde 2,5 seneye çıktı yani. İnsanlar kalıyorlardı çünkü neden gitsinler ki? Yani yazılımcılar neden genelde terk ediyorlar? Ya para için terk ediyorlar ya firmanın değişiminden rahatsız oluyorlar. Kötü yönde oluyor. Belki bir şeyler iş kötü gidiyor. Ya da kendilerini geliştirememeye başlıyorlar. Aynı işi yapmaya başlıyorlar. Sen zaten bunu yaparak en azından bir şeyi çözüyorsun yani. Kendisini geliştirmek için fırsat tanıyorsun yazılımcıya. Ama tabii hani dediğim gibi bir startup'ta belki buna ihtiyaç olmayabilir. Çünkü startup zaten çok dinamiktir, hızlı gidiyordur. Yani firmaya göre değişir. Yani firmaların ihtiyaçlarına göre bunu uygulamak lazım. Şu anda alıp da herhangi bir firmada cuma günleri hiç yapmıyoruz. Ben böyle bir şey öğrendim diye gidemezsin yani, gitmemelisin.
Ya bir de şey var. Ya bu çok söyleyeceğim artistçe gelebilir ama abi yazılım geliştirmek gerçekten o kadar monoton bir şey değil yani. Sonuçta ortaya bir şey çıkartıyorsun. Nasıl diyeyim? Ortada bir üretkenlik var. Bir yaratıcılık da dahil oluyor işin içine. Ve o monotonluk ona dahil olduğu zaman, yani monoton bir hale geldiği zaman gerçekten insanlar hani sıkılıp bıkıp gidiyor yani. Evet. Neden aynı şeyi yapasın ki yani bambaşka challenge'lar varken? Çünkü bir insanın program yazmaya başlamasının sebebi ya bir şeyi automate etmek istemesi ya problem çözmeyi çok sevmesi. Sen kaç kere aynı problemi çözebilirsin ki yani? Ne kadar sıkılmadan aynı problemi çözebilirsin?
Evet. Bir haftadan sonra artık dersin ki zaten bunu çözdük.
Çözülmüş var. Sessizlik oldu.
O zaman ben soru sorayım bir tane. POC'lerde side project mi oluyor?
Yok hayır ya. POC işin parçası abi.
POC nedir abi?
Proof of concept.
Proof of concept.
Sonuçta yani yaptığın işin bir parçası baktığın zaman. Şirketin için yapıyorsun o işi. POC de olsa. Side project değil bence.
Kendi işini görmek için de aslında bir şeyleri kolaylaştırmak için de yani kendini de geliştiriyorsun orada.
Kendini her türlü geliştiriyorsun zaten şirkette çalıştığın sürece.
Tamam. Zaten olmadıysak.
Yıllar artıyor yani.
Ama zaten mesela proof of concept dediğin şey aslında hani bu agile firmaların şey dediği spike dediği konu değil mi? Yani sen aslında bir spike'ı alıyorsun. Spike dediğin hani test etmediğin, ne olduğunu bilmediğin, nasıl çalışacağından emin olamadığın bir işi alıyorsun. Bitirme garantin yok. Sadece üzerinde çalışacaksın ve daha çok öğreneceksin. POC aslında böyle bir şey. Yani bir fikrin var. Bu fikri yapmak istiyorsun ama nasıl yapacağını da bilmiyorsun. Dolayısıyla böyle bir sürece gireceksin. Aslında bu zaten planlanması gereken bir şey.
Ya aslında o zaman benim dediğim tam POC de olmayabilir. Hani mesela bir karar vermek zorundasın diyelim. Şöyle mi yapayım yoksa böyle mi yapayım? Nasıl çözeceğini biliyorsun fakat neleri kullanacağını, neleri test edeceğini ve önlerine çıkabilecek onu görmek istiyorsun. Demo mu oluyor aslında bu aslında? Bilemedim.
Biz spike diyoruz. Aslında hani spike deniyor. Birçok firma öyle kullanıyor. Yani işin parçası mesela bir sprint mesela diyelim ki sen bir şey koşuyorsun, bir iterasyon koşuyorsun. İterasyonda bir şey yapacaksın. Oho kim geldi ya?
Ergin geldi.
Bir basayım dedim partiyi ne yapıyorsunuz diye.
Hoş geldin kamera.
Gözümüze ışık da sokuyorsun. Teşekkür ederiz.
Ergin ne yapıyorsunuz? Ben siz podcast yapılıyormuş.
Adam yayını sabote ettim attı
çekiyordunuz değil
ya.
mi?
Vay arkadaş.
Neyse arkadaşlar, öyle bozmayayım. Bir merhaba demek için geldim. Artık videolu.
Kesmeyeceğim. Seni thumbnail'a koyacağım.
Teşekkür ederim. Böyle koy. Hadi görüşürüz. İyi yayınlar arkadaşlar.
Teşekkür ederim. Mutlu yaşlar babana.
Eyvallah. Sağ olun.
Vay arkadaş. Basıldık iyi mi?
Abi adam baskın yaptı ya.
Bir hışımda geldi.
Ne diyorduk? POC diyorduk.
Yani şey diyordum işte, aslında senin çözmek istediğin bir problem var. Daha doğrusu bir geliştirme yapacaksın ama aynen Deniz'in tarif ettiği gibi nasıl yapacağını bilmiyorsun. İşte neyi kullanacağını bilmiyorsun. Bu da işin içinde planlanmalı. Aslında bunu önceden planlayıp bunu işin bir parçası olarak geliştirmen lazım yani. Hani bilmiyorsan bu senin suçun değil yani. Sonuçta bu firmanın üstlenmesi gereken bir Ar-Ge. Doğru, aslında Ar-Ge olduğu için.
Evet.
Okey. Ben biraz daha böyle Ar-Ge'ye yaklaştırmadan düşünmüştüm ama aslında Ar-Ge'dir yani. Bence öyle. Yani gün haftaların içinde planlanması lazım. Yani bu böyle fazladan yapılacak bir şey değil. Tamam.
Abi ikna oldum ben. Bizde oldu çok benzer bir şey. Bir tane machine learning projesi vardı. Biz bunu normal roadmap'imizde planladık. Sadece planlarken ucu açık planladık biraz. Çünkü ne olacağını bilmiyorduk. Böyle biraz esnek planladık. Ondan sonra proof of concept bitince sonra gerçek planımızı yaptık. Çünkü daha estimate edilebilir bir şey çıktı ortaya. Estimate ettik. Sonra deliver ettik. Production'a aldık mesela. Biz öyle hallettik. Ama side project olarak görmedik. Ama çok şey öğrendik. Mesela.
Evet. Yani dediğim gibi yani bence işin parçası var. Bu sonuçta bilmemek senin sorumluluğunda olan bir şey değil. Firmanın çözmesi gereken bir problem bu. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Sonuçta işin içinde planlanması lazım dediğin gibi yani.
Deyip ufak ufak kapatalım ya. Bir saate yaklaştık.
Evet. Kapatalım zaten. Deniz de bastı. Deniz de, günlük deniz dozumuzu da aldığımıza göre.
Evet abi.
O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki evet. Programda daha farklı bir şeyimiz olacak. Artık nasıl olacak hocam, bilmiyorum. Kamera bulmamız lazım, mikrofonlar ayarlanacak falan. Bayağı prodüksiyona gidiyoruz yani.
Aynı oda, havalandırma.
Ay ya, nasıl olacak bilmiyorum sizlerle şimdi. Şeyde ya, açık alan hatırlarsın Mert. Açık alan mı?
Açık alan
derken
geniş alan.
Ha, orada.
Açık mutfak.
Evet, orada bir yayın yaptık biz bir kere ama Uğur yoktu. Fatma da yoktu.
Aynen.
İyi bakalım.
İyi akşamlar. Görüşürüz.
O zaman görüşmek üzere.
El salla. Herkese el sallasın. Fırat cool oynuyor ya.
Sallar gibi yaptı ama.
Bilmiyorum, şöyle yaptı.
Bak, bir şeyler oldu.